Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 11 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 22 Mart 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumunun ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile Nevruz Bayramı etrafında yapılan röportaj, Nevruz Bayramı özel programı, Allah'a Yakarışlar ve Gençlik Gevheri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatimi Dünya Kudüs Günü'nün Siyonist rejime destekçilerine karşı siyasi bir depreme dönüştürmesine vurgu yaptı. Emir Abdullahyan, Netanyahu yolun sonuna geldi açıklamasında bulundu. İran Kültür Bakanı, Filistin, Irak ve Yemen'deki direniş cephesinin gençleri İslam dünyasının gururudur dedi. Yemen direniş lideri, Siyonizm tüm insanlık için tehlikedir dedi. İran direnişi ve insan hakkını desteklemede öncüdür. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatimi Dünya Kudüs Günü'nün Siyonist rejim ve destekçilerine karşı siyasi bir depreme dönüştürmesine vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin girişimiyle mübarek Ramazan ayının son Cuma günü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırıldı. Tahran Cuma namazın geçici hatibi Hucetul İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, Gazze Savaşı'na ve Filistin halkının Siyonist rejime karşı güçlü direnişine değinerek şunları söyledi. İslam ümmeti bu yıl farklı bir Kudüs gününe hazırlanmalı. Bu yılki Dünya Kudüs Günü Siyonist insan kalıbındaki hayvanlara ve onların kirli destekçilerine karşı siyasi bir depreme dönüşmelidir. Hucetul İslam Hacı Ali Ekberi ayrıca şunları vurguladı. Filistin düşmanları Aksa 2,3 ve 4 tufanla hazır olmalı. Onları bırakmayacağını bilmelidir. Ve bu Siyonist rejimin kötü ismi Filistin'in güzel haritasından silinip kutsal topraklar tam özgürlüğe kavuşuncaya kadar devam edecektir. Tahran Cuma Hatibi Siyonist rejimin Filistin mazlum ve güçlü halkına karşı işlediği cinayetlere değinerek şunları söyledi. Müslümanlar bu sahte rejimin hayati damarının kesilmesini kendi hükümetlerinden talep etmelidir. Hucetul İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekber ayrıca Filistin milletinin Siyonist rejime karşı desteğini vurgulayarak İran İslam Cumhuriyeti Filistin halkına en iyi desteği sağladı ve sağlamayı da devam edecek hatırlatmasında bulundu. Tahran Cuma Hatibi ayrıca konuşmasının başka bir bölümünde İslam İnkılabı rehberinin Nevruz mesajına ve yılbaşını yaptığı konuşmasına değinerek şöyle konuştu. İslam İnkılabı liderinin analitik yapısı hepimize ve yetkililere model ve örnek teşkil etmektedir. Bu da gerçekçi idealizmdir. Demek ki yolumuzu ideallere doğru çevirmeli, zirveleri görerek onlardan güç ve ümit almalıyız. İslam İnkılabı rehberi bu yıl konuyu daha da ileriye taşıyarak üretimde bir sıçrama yapılmasını istediler ve bu büyük hedefin gerçekleşmesi için herkesin çabasıyla gerçekleşmesini umduğumuz İran halkının da katılımını istediler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Ofis Başkanı ile görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Ofis Başkanı ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yolun sonuna geldiğini vurguladı. Hüseyin Emir Abdullahyan, dün gece Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Ofis Başkanı İsmail Haniyeh ile yaptığı telefon görüşmesinde Netanyahu'nun yoluna sonuna geldiğini, hatta yalnızca hayatta kalma mücadelesi verdiğinin dünya tarafından anlaşılabilir bir durum olduğunu belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan ayrıca şunları kaydetti. İslam İnkılabı rehberinin vurguladığı gibi Filistin halkı ve direnişinin duruşuyla İsrail rejimi Gazze Savaşı bataklığına saplanmıştır. Dışişleri Bakanı ayrıca Haniyeh'e Filistin ile ilgili uluslararası toplantılara aktif katılımla dahil olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin son istişareleri ve diplomatik hareketleri hakkında bilgi verdi. Emir Abdullahyan aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de ciddi şekilde eleştirerek Gazze'de ve Ürdünlerinin batı yakasında evsizlerin, kadın ve çocukların öldürülmesini durdurmak ve tüm Gazze sakinlerine acil ve sınırsız uluslararası insani yardım göndermek için sorumlu uluslararası kuruluşların acil eyleme geçmesi gerektiğini vurguladı. Bu telefon görüşmesinde Hamas Hareketi'nin siyasi ofis başkanı İsmail Haniyeh, İslam İnkılabı rehberi ve İran Cumhurbaşkanı'na sıcak selamlarını iletirken, İran hükümetini ve milletini yeni yıl ve kutsal Ramazan ayı dolayısıyla tebrik ederken Gazze'deki son siyasi ve saha gelişmelerini ele aldı. Hamas Hareketi'nin siyasi büro başkanı, direniş mücadelecilerinin Siyonist rejimin savaş ve ölüm makinesine karşı koymadaki ruhunu ve gücünü vurgulayarak, özellikle Gazze şeridinin kuzeyindeki insani durumun kritik olduğunu nitelendirerek, Gazze halkına insani yardım gönderilmesi ve bu rejimin Gazze halkına özellikle de çocuklara yönelik uyguladığı kıtlık ve açlık politikasına karşı koymak için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti İslami Şahat ve Kültür Bakanı, Filistin, Irak ve Yemen'deki direniş cephesinin güçlerini İslam dünyasının gururu olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti İslami Şahat ve Kültür Bakanı, Filistin, Irak ve Yemen'deki direniş cephesinin gençlerini İslam dünyasının gururu olarak nitelendirerek Siyonist rejim, istikbar dünyasının tüm desteğiyle onların karşısında yenilgiye uğramıştır. İran İslam Cumhuriyeti Kültür Bakanı Muhammed İsmaili, uluslararası Kur'an-ı Kerim aktivistlerinin Tahran'da Kur'an-ı Kerim açısından İslami kimlik konusunu ele aldığı toplantıda şunları kaydetti. Filistin'deki kahramanların direnişi İslam dünyasındaki kalbindeki bu kanser tümörünün varlığını normalleştirmeye, bu komplo etkisiz hale getirmeye çalışan ve Siyonist rejimi aşağılayıp küçük düşüren Siyonist rejimiyle Amerika'nın tüm denklemlerini yerle bir etti. Muhammed Mehdi İsmail'e ayrıca şu hatırlatmada bulundu. Gazze şeridindeki Filistinlerin Siyonist rejime karşı 6 aylık destanı boyunca Gazze halkının Kur'an'a bağlılıkları İslam toplumu yüceltilmesinin temel ve hayati şartı olduğunu gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti İslam İnşaat ve Kültür Bakanı, İslam dünyasının Gazze'de karmaşık bir Siyonist ve Batı komplosunun içinde olduğunu da sözlerine ekledi. İsmail'i ayrıca şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti, Kur'an öğretilerinden ve binlerce yıllık özgün dini hareketten doğan bir hükümet olarak gerekli tüm önlemleri gündemine almıştır. Bu protesto hareketinin doruk noktası, elinde Kur'an'ı tutarak Siyonistlerin cinayetlerini insan hakları savunucularının gözü önünde gösteren İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'deki varlığıydı. İran İslam İnşaat ve Kültür Bakanı konuşmasının devamında Tahran'daki Kur'an toplantısının sonucu İslam toplumunun İslam'ın ışığında parlak geleceğini açık ve net bir şekilde göstermeli. Aynı zamanda Siyonist rejimin teröristini tek bir grup olarak ortadan kaldırma konusunda İslam ümmetinin birliğini ilan etmelidir ifadesine yer verdi. İsmail'i konuşmasının sonunda şunları kaydetti. Gazze şeridindeki Filistinler 32 bine yakın şehit verirken sahte İsrail rejimiyle ilişkisi olan bazı İslam devletlerinin ilişkilerini kesmesi gerekiyor. Çünkü bu çocuk katili rejimle ilişkinin devam etmesi dökülen temiz kanlara hakarettir. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Gazze'de Filistinlere yönelik toplu katliam politikasının önceden planlandığını belirtti. Perşembe gecesi Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Gazze'de Filistinlere yönelik toplu katliam politikasının önceden planlandığını belirterek bu katliam Siyonistlerin barbarlığını göstermektedir açıklamasında bulundu. Abdülmelik Bedrettin el-Husi, Amerika'yı Siyonist suçların ilk destekçisi olarak nitelendirerek, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların Amerika'nın ahlaki ve insani çöküşünü ortaya çıkardığını sözlerine ekledi. Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri, Siyonistlerin tüm insanlık için tehlike oluşturduğunu vurgulayarak, Siyonistler çocuklarından itibaren Müslümanları öldürmeyi sevdirecek düşünce ve yöntemlerle eğitilirler ifadesinde bulundu. Abdülmelik Bedrettin el-Husi ayrıca bu ülkenin desteğine ve mazlum Filistin milletine karşı direniş cephesine işaretle, Yemen Silahlı Kuvvetleri şu ana kadar Gazze'ye destek amacıyla İsrail hedeflerine ve işgal altındaki bölgelere 479 füze ve insansız hava aracı fırlattı dedi. İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana batılı ülkelerin tam desteğiyle Gazze şeridinde ve Ürdün Nehri'nin batı yakasında savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı yeni bir toplu katliam başlattı. Son raporlara göre Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarında 31 binden fazla Filistinli şehit oldu, 74 binden fazla insan yaralandı. İsrail rejimi 1917 yılında İngiliz sömürgeciliğinin tasarımı ve Yahudilerin farklı ülkelerden Filistin topraklarına göç etmesiyle oluşturulmuş ve 1948 yılında varlığı ilan edilmiştir. O tarihten bu yana Filistinleri soykırıma uğratmak ve topraklarının tamamını ele geçirmek için çeşitli toplu katliam planları yürütüldü. Lübnan Kültür Bakanlığı danışmanı İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş ve insan hakları eksenini destekleme alanında öncü ülke olduğunu belirtti. Lübnan Kültür Bakanlığı danışmanı Roni Alfa Perşembe günü 31. Uluslararası Kur'an-ı Kerim sergisi oturum çerçevesinde yaptığı konuşmada İran'ın Filistin direnişini ve insan haklarını desteklemede her zaman öncü olduğunu vurgulayarak, yabancı saldırılara rağmen İran İslam Cumhuriyeti, İslam ümmetini desteklemede önemli bir rol oynamayı başardı, dedi. Lübnan Kültür Bakanı'nın danışmanı ayrıca İran'a övgüde bulunarak tüm gruplara Gazze ve Güney Lübnan'daki direniş eksenini desteklemek için birleşmeleri tavsiyesinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi çarşamba günü yeni yılın ilk gününde İran halkının farklı kesimleriyle yaptığı Nevruz görüşmesinde bölgedeki büyük baskının yani Siyonist rejimin varlığını ortadan kaldırması gerektiğini vurgulayarak bizler bu İslami, insani ve vicdani cihada giren herkesin destekçisi ve yardımcısıyız ve bu hedefe Allah'ın izniyle ulaşacağız açıklamasında bulundu. Batı, yüzyıllardır Müslümanlara yönelik saldırıları meşrulaştırmak için İslam'ı şiddet içeren bir din olarak göstermeye çalışıyor. Haçlı seferlerinden Osmanlı İmparatorluğu'na ve şimdi de Gazze'ye kadar emperyalizm, İslam'ın batı medeniyetine yönelik bir tehdit olduğu yönündeki yanlış inanışına dayanmaktadır. İşte bu düşünceden dolayı Siyosecim Başkanı İsa Karsok 6 Aralık 2023'te verdiği röportajda Gazze'de binlerce Filistinlinin bu rejim tarafından öldürmesinden bahsetmeden Gazze şeridine karşı savaş İsrail ile Hamas arasındaki bir savaş değil, Batı medeniyetini kurtarmaya yönelik bir savaştır iddiasında bulundu. Bu fırkacılığı teşvik eden yozlaşmış bir tutum uğruna tarihsel gerçekleri göz ardı eden bir iddiadır bu. Amerika, Avrupa ve İsrail'in emperyalist işgalini, Filistin topraklarının 75 yıllık işgalini, etnik temizliği ve Filistinlilerin yaşamlarını yok edilmesini güçlendiren bir bakıştır. Bu görüşe göre Batı'nın sesi dışında hiçbir sese izin verilmemekte ve Filistinlilerin ülkelerini ve konumlarını yalnızca Batı yorumlayabilmektedir. İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana batılı ülkelerin tam desteğiyle Gazze şeridinde ve Ürdün Nehri'nin batı yakasında savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı yeni bir toplu katliam başlattı. X sosyal medya ağında İranlı bir muhabir New York Times'ın Gazze haberlerini aktarırken medyadaki yaramazlıklarını ortaya çıkardı. Elham Abedin şunu yazdı. New York Times öyle bir fotoğraf çekip neden Gazze'ye daha fazla yardım ulaşmıyor şeklinde bir manşet atmış ki sanki Gazze kuşatma altında ve yardım almanın zorluğu söz konusu değil. Birisi metni okumasa ve sadece başlığı görse muhtemelen en az suçu rejime ve ablukayı uygulayana atacak. Bakın kelimelerle anlatıyı nasıl değiştiriyorlar. Bu Batı medyasının Gazze halkına yönelik zulmü ve sahte İsrail rejiminin suçlarını Filistin'deki soykırım gerçeğini gizleyecek şekilde yansıtması ilk kez yaşanmıyor. Ve Gazze'deki savaşın dünya kamuoyunun gözleri önünde İsrail açısından benzeri görülmemiş bir skandala dönüşmüştür. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Büyükelçisi ve daimi temsilcisi, Tahran'ın tüm davetsiz yabancı güçlerin Suriye'den derhal çekilmesi yönündeki talebini bir kez daha yenilediğini duyurdu. Emir Said Rivani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda yaptığı toplantıda şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti davetsiz tüm yabancı güçlerin Suriye'den derhal çekilmesi yönündeki talebini yineler. Özellikle Suriye topraklarının bir kısmını işgal eden Amerikan kuvvetlerinin geri çekilmesinin gerekliliği, ayrıca bu ülkenin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasının tüm terör örgütlerine karşı sürekli mücadele çabası gerektirdiğini vurguluyor. Erivani şunları kaydetti. Bu ay Suriye'de çatışmaların başlamasının 13. yıl dönümü ve bu 13 yıl boyunca Suriye halkı çok acı çekti ve bu çatışma tüm bölgenin barış, güvenlik ve istikrar üzerinde olumsuz sonuçlar doğurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi ayrıca şunları kaydetti. Çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana bazı ülkeler Suriye'de siyasi gündemlerini askeri çözümlerle takip etmiş ve Birleşmiş Milletler tüzüğünün temel ilkelerini hiçe sayarak Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal edip bu ülkede terörist ve bölücü grupları desteklemişler. Bu durumda ne yazık ki bu ülkeler askeri veya diplomatik kanallarla ulaşamayacakları hedeflere ulaşmak için yaptırımlara başvurmaktadırlar. Sırada bültenimizin son haberi var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Perşembe günü Kandahar'da düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Perşembe günü Kandahar kentinde çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı. Kenani, ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Kandahar'da dün IŞİD'in üstlendiği terör saldırısında en az 15 kişi ölmüş ve yaralanmıştı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz kanser önleyici ilaçtan kirurjik teknolojiye, İran'da 1402'nin bazı teknolojik ürünleri baş altında. 1402 yılında İran'ın başarılı araştırmacıları ve elitleri, Batı'nın acımasız yaptırımları ve İran'ın bilimsel ilerleme yolundaki tüm iniş ve çıkışlara rağmen büyük teknolojiler ve başarılara imza attılar. Çoğu zaman ithal edilen ve çok pahalı olan yaptırımlardan dolayı temini ve bakımı zorlaşan teknolojilerden oluşmaktadır. İranlı araştırmacıların ve elitlerin 1402 yılındaki başarıların bazıları şöyle. Şap hastalığı aşısı. Mayıs 1402'de Cumhurbaşkanı Bilim, Teknoloji ve Bilgiye Dayalı Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı'nda katılımıyla İran'ın bilgi tabanlı şirketlerinden birinin bulaşıcı şap hastalığı aşı üretiminin açılışı yapıldı. Bu şirketin araştırmacıları şap aşısını yerelleştirerek ve üreterek enfekte hayvanların komplikasyonlarının ciddiyetini azaltmaya ve sürünün geri kalanının enfekte olmasını önlemeye yardımcı oldular. Şap hastalığı hayvancılık sektörüne telafi edilemez zararlar verebilecek en zararlı hayvancılık hastalıklarındandır. Kanda dolaşan kanser hücrelerini yakalayan akıllı çip yöntemi. Geçtiğimiz yıl İran Akademik Cihad'ın Kanser Araştırma Enstitüsü araştırmacıları mikro bazlı sunuma dayalı mikro akışkan çipler tasarlamayı ve üretmeyi başardı. Bu kitle kanser hücrelerinin izolasyonun saflığı ve etkinliği, benzer yabancı numuneye göre artırılmış ve mekanik stresin sıkışan hücreler üzerindeki etkisi en az seviyeye düşürülmüştür. Kriyojenik teknoloji. İranlı bilim adamlarının 1402 yılında ulaşabilmeyi başardığı bir başka teknoloji ise kriyojenik teknolojidir. Kriyolojik teknoloji sıcaklığı -196 dereceye düşürerek ortamdaki havayı sıvılaştırarak mevcut gazları sıvı hale getirir ve farklı gazlar farklı yoğunluklarına göre farklı seviyelere yerleştirilerek farklı uygulamalar için ayrıştırılması mümkün olabilecektir. Halihazırda bu teknolojinin üretimi dünyada sadece 5 ülkede bulunmaktadır. Arteriyel turnikeden ortodontik tellere kadar tıp alanında yaygın olarak kullanılan 4 bilgiye dayalı ürünün üretimi. Anjiyografi turnikesi, anjiyo operasyonları sonrasında bilekteki atar damarı kapatmak için biyopsi forsepsi, endoskopik ve kolonoskopi operasyonlarından numune almak için kullanılan bir alet, ligasyon klipleri, laparoskopik operasyonlar sonrasında damarları kapatmak için ve ortodontik vire İran'ın bilgi tabanlı şirketlerinden biri tarafından 1402 yılında yerelleştirilen 4 yüksek kullanımlı ve gelişmiş tıbbi üründür. Söz konusu ileri tıbbi ürünlerin İran'da üretilmesi yılda yaklaşık 6 milyon dolarlık dövizin ülkenin dışına çıkmasını önlüyor. Gemi makine dairesi simülatörü. Makine dairesi simülatörü 1402 yılında İranlı bilgi tabanlı şirketlerden biri tarafından tasarlanıp üretilen bir başka ürünlerdendir. Bu ürün çeşitli tiplerdeki gemi tahrik sistemlerini ve dizel motorlar, gaz türbinleri, buhar türbinleri ve elektrik motorlarıyla ilgili yardımcı makineleri simüle etmek kabiliyetine sahiptir. Bu simülatörün içselleştirmesiyle gemi mekaniği ve gemi elektroniği ile acil durumlarda operasyon yönetimine ilişkin tüm konular, makine dairesindeki yangın türleri ve nasıl söndürüleceği, çeşitli senaryolar ve sorunları giderme gibi konular hakkında eğitim ve uygulamalar yapılabilmektedir. İnsülin ham maddesi üretimi. Eylül 1402 yılında İran'da insülin ham maddesi üretimi başladı. Vakumlu kan alma tüpü. Vakumlu kan alma tüpleri 1402 yılında İranlı bilim adamları tarafından üretilen tıbbi araçlardan biridir. Antikanser ilacı. İranlı bilim adamların 1402 yılındaki önemli başarılarından bir diğeri de kanser karşıtı ilaç olan siklofosfamidin yerleştirilmesiydi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, tarihi Nevruz Bayramı'nın çeşitli bölgelerdeki gelenekleri ve etkinlikleri konusuyla ilgili bugün sohbetimizde Batı Asya bölgesinde bu bayramın nasıl kutlandığı konusuna bakmak istiyoruz. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Sayın Abbas Karaaşlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Şimdi hocam bildiğiniz gibi bugünkü sohbetimizde sizinle Batı Asya bölgesinde bu Nevruz Bayramı'nın nasıl kutlandığı konusuna bakmak istiyoruz. Geçen sohbetlerimizde ilk önce İran'da ve daha sonra Anadolu bölgesinde bu Nevruz Bayramı'nı konuşmuştuk. Şimdi olayların odağı sayılan Batı Asya bölgesinde Nevruz Bayramı'nın geçmişi ve gelenekleri nasıldır? Sizin de pencerenizden bu konuyu aktaralım dinleyicilerimiz efendim.
Şunu söylemek gerekiyor. Atıp da biz söylüyoruz, Nevruz Bayramı dünyada en büyük coğrafyada kutlanan bayramdır. Zira ta Rusya'nın ortalarından Balkanlara kadar olan bir bölgede kutlanıyor. Balkanlarda diyelim ki Arnavutluk'ta kutlanıyorsa, Orta Asya'da ta diplerinde, ta Tataristan'da, Yavuzistan'da kutlanan bir bayramdır. Bu coğrafyada, bu havzada bütün bölgede bir şekilde hissediliyor bu bayram. Zaten çok da dakik bir takvime sahip olduğu için önemli bir bayram sayılıyor. Orta Doğu ülkelerinde, Orta Asya devletleri ve Kafkasya devletlerinin haricinde, yani biliyoruz ki bugün Nevruz en şaşalı durumuyla Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Tadikistan'da, Türkmenistan'da, hakeza Azerbaycan'da ve İran'da kutlanıyor ve Afganistan'da. Bunun dışında en önemli kutlama yerlerinin başında Orta Doğu ülkeleri ise Irak'tır. Irak'ın bulunmasının da sebebi şudur. Irak'ta biliyoruz büyük bir Kürt kitlesi yaşamaktadır. Şu anda her ne kadar bunlar Kuzey Irak'ta bölgesel Kürt yönetimi bayrağı altında ve özel yönetime sahip iseler de eskiden beri Irak'ın bir büyük önemli bir parçası. Bunlar Irak'ın asli unsurlarından birisidir. Irak'ta yaşayan Irak'lar, Kürtler, Türkmenler orada asli unsurlardan birisidir. Bu bağlamda Nevruz'un Irak'ta çok büyük kutlamalara sebep oluyor. Özellikle ta eskiden beri başkent Bağdat dahil özellikle kuzeyde, Kerkük'te, Erbil'de, Musul'da, Süleymaniye'de bu Nevruz bayramı aynı diğer coğrafyada olduğu gibi baharın gelişi müjdesi olarak kutlanıyor. Özellikle son zamanlarda, son birkaç yıl içerisinde de bölgesel Türk yönetiminde desteğiyle muazzam ateşler, Nevruz ateşleri yakılıyor. Aynı diğer bölgelerde olduğu gibi halkın katılımıyla, halkın büyük kitlelerin katılımıyla bu gerçekleşiyor. Kuşkusuz Irak'ta yine Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde, yine Kürtlerin yaşadığı bölgelerin hepsinde bu Nevruz tamamen geleneklerine uygun olarak yaşanmaktadır. Diğer bölgelere geldik olursak tabii ki Bahreyn kuşkusuz bakımından en önemli başta gelenlerdendir. Çünkü Bahreyn'de çok büyük bir İran kökenli Bahreyn'de vardır ve bin yıllardan beri, 2-3 yıldan beri o Bahreyn'de bayramı beraber gördük. Diğer bölgelere gelecek olursak, Fars Körfezi'nde, ülkelerde tabii ki Dubai, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti ve diğer emirlikler, Kuzey'de, Rasuk'ta, Mehmet'in, Güven gibi bölgelerde ve bilhassa tabii ki Kuveyt'te bu bayram yine çok güzel geleneklerine göre kutlanıyor. Suudi Arabistan'a gelecek olursak, Suudi Arabistan Vahabi geleneğinde herhangi bir bayramının, herhangi bir kutlamanın, yani kurban ve şeker bayramının içinde kutlamanın caiz olmadığını, haram olduğundan dolayı başından beri böyle bir kutlama izin verilmemiştir. Burada kutlayanlar çok gizli bir şekilde yapmaktadırlar ve büyük cezalara tartılmaktadırlar. Zaten o ülkede atıksası her şey yasaktır. Bırakın bayramı, burada bir araya gelmek bile yasaktır. Bu bağlamda Suudi Arabistan'da bir Nevruz'dan söz edemeyiz. Diğer bölgelerine, Orta Doğu'nun diğer bölgelerine gelecek olursak, Kuzey Afrika'da nispeten bir yansıması oluyor. Bu hem Balkanlardan giden hem Osmanlı'nın kültür havzasında girdiğinde Kuzey Afrika'da olan bölgelerde de bir Nevruz, bir Müslümanların bayramı olarak alınıyor. Ama kim yerlerde de bir Mecusi bayramı olarak düşündüğünden dolayı kim Arap milletler tarafından bugün Mecusi bayramıdır. Buna yapmamak lazım diye bir durum söz konusu oluyor. Bunların hepsini düşündüğümüzde Orta Doğu bölgesinde bugün Orta Doğu'ya geldiğimizde dediğim gibi bu Orta Asya, Kafkasya ve İran'ın dışında en muhteşem kutlamaları tabii ki Irak'ta yaşanmaktadır, Bahreyn'de yaşanmaktadır. Burada da geleneksel kıyafetlerini giyiyorlar tabii ki oranın insanları, ister Arap olsun, ister Türkmen olsun, ister Kürt olsun, geleneksel kıyafetlerini giyiyorlar, geleneksel yemeklerini yapıyorlar, birbirlerinin ziyareti gidiyorlar, mezarlara ziyaret ediliyor, büyüklerin elleri öpülüyor, ateş yakılıyor, ateş esnafında danslar ediliyor ve çok güzel asıl Nevruz'un şanına uygun olarak bir barış, dostluk, kardeşlik, tabiyetten uyanmış şey ve tabii ki en önemli şey bunun ruhuna sadık olaraktan insanların arasındaki dostluğu, kardeşliği pekiştirecek bir bayram olarak algılanmaktadır ve önümüzdeki yıllarda da bu coğrafyanın özellikle bir Iraklı'nın, bir Iraklı Türk'ün, Iraklı Şii'nin, Sünni'nin, Türkmen'in veya bir Bahreynli'nin veya Türkmen'in, Kazak'ın, Tatar'ın, Fars'ın, Türk'ün, Azeri'nin, Kürd'ün, Lor'un, Belut'un hepsinin en ortak birleşecekler nokta neresidir? Tabii ki Nevruz Bayramı'dır. Bu Nevruz Bayramı'nda hepsi kendi geleneklerini, göreneklerini, örflerini, adetlerini bulacaklar. Bu bir simge olacaktır. Bu bilgi, bu geleneğin devamında yarar var. Zira Batı ülkelerin bu ülkeye, bu bölgeye, bu coğrafyaya nifak sokma girişimleri böylece büyük bir kültürel etkinlikle hepsinin önü kaçırılacaktır. Ve tekrar barış ve huzur bu coğrafyaya gelmiştir. Kuşkusuz tabii ki şunu söylemek lazım. Bu bölgenin en eski kavimlerinden bulan İzledi'ler. Ne yazık ki yanlışlıkla İzledi deniyor onlara.
Evet.
İzledi'ler bu bayramı çok güzel kutlayan milletlerin başında geliyorlardı. Ama bu sene bunlar nasıl kutlayabilirler? Sayın dostum, bu İzledi'lerin şu ana kadar resimde kalınlar diyor. 10 bin tane kadınlar ya satılmış ya tezahürde uğramış. Kız çocuklar satılmıştır. Kutsal yerlere tahrip edilmiştir. Mehmet Değerkut'a tahrip edilmiştir. Şimdi bu izlediler bin yıllardır, belki 3000 senedir bu Nevruz'u bu kadar güzel kutlarken bu sene muhtemelen en az bir bayramları kutlayacaklar. Çünkü çok şehit vermişlerdi bu seferlerine.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam, katıldığınız için iyi çalışmalar diliyoruz size.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaağaçlı Hocamızla konuştuk röportajımızda. Batı Asya bölgesinde tarihi Nevruz Bayramı'nın gelenekleri konusu üzerinde bugünkü sohbetimizi dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre yeni yıl ve Nevruz bayramını karşıladığımız bayrama özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İlkbahar nefsimi gelişiyle doğayı ihya ettiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesi de zulüm ve fesat yüzünden adeta ölen toplumu ihya ederek salih bir topluma çevirir, cahil ve üzgün insanların kalbini bilim ve bilgelikle yeniden diriltir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde beşeri camia genel kültür bakımından en yüksek seviyeye ulaşır. Toplumda fesat ve sıkıntıların kökü kurur, insanlar birbirine karşı sevgi ve dostluk duyguları ile yaklaşır. Kuşkusuz böyle bir toplumda yaşamak çok güzel olur.
Dostlar, Hicri Şemsi takvimine göre Nevruz Bayramı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde huzurlarınızdayız. Sohbetimizde güzel Nevruz Bayramı'nın güzelliklerini, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiği günlerin güzellikleriyle düğümlemek istiyoruz. Kuşkusuz şimdiki geçici tüm güzellikler ve zevkler Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği dönemde karşılaşacağımız hakiki güzellikler ve zevklerin karşısında hiçbir önemi olmayacaktır.
Alemleri yaradan Allahu Teala bunu yaparken bu dünyayı insanların hizmetinde olacak şekilde ve ona daha güzel ve daha zevkli bir yaşam imkanı sunacak şekilde yaratmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah ayrıca ilkbaharın güzelliklerini ve nimetlerini de tüm insanlara sunmuştur. Nitekim ister salih, ister mümin, ister kafir, ister müşrik olsun herkes bu sofranın başında oturmuştur. İlkbahar sofrası Allahu Teala'nın açtığı büyük bir rahmet sofrasıdır. Yüce Allah bu sofraya rahmetini, sevgisini, lütuf ve ihsanını kullarına vermiştir.
Allahu Teala yeri öldükten sonra yeniden diriltmeyi sevgisinin işaretlerinden biri şeklinde açıklayarak şöyle buyurmakta: Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Arzı ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz o ölüleri de mutlaka diriltecektir. O her şeye kadirdir. Evet, ilkbahar yüce Allah'ın Rahman olduğunun simgesidir. Ve ilkbahar mevsiminin her köşesinde kullarını sevdiğini ifade eden işaretler koymuş ve herkesin bu büyük sofradan azami derecede zevk almasını istemiştir. Peki ama acaba bizim Allahü Teala'nın kullarına sunduğu bu geniş nimet sofrasına karşı ne gibi sorumluluğumuz söz konusudur?
Aslında zevk almak insanların fıtri özelliklerinden biridir. İnsan yemekten, içmekten, uyumaktan, doğayı gezmekten, arkadaşlarıyla sohbet etmekten, öğrenmekten ve diğer birçok amelden zevk alır. Nitekim yaptıkları işlerden zevk almayı düşünmeyen insanlar, genellikle depresyonda olan ve hareketli ve neşeli yaşamları olmayan insanlardır. İslam dini de her Müslüman yaptığı işi zevkle yapması gerektiğini vurguluyor.
Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta, bizim ilk etapta gaflete kapılarak oluşan taze ve güzel atmosferin ve cömert bir şekilde bize ilahi nimetleri sunan duanın üzerinde düşünmeden geçmemiz, bilakis evvela hepsine şükretmemiz ve ikincisi de bu nimetleri nasıl kullanacağımızı bilmemizdir. Zira nimetlere şükretmenin yolu onları doğru biçimde kullanmaktır. Nitekim aklı selim ve beşeri mantık da buna hükmetmektedir.
İslam dini zevk ve lezzete karşı değildir ve ilahi rızanın doğrultusunda olan her türlü meşru lezzete ve zevke vurgu yapar. Burada önemli olan nokta, İslam dininin kullara zevk almaları için sunduğu her şeye belli bir çerçeve belirlemiş olması ve sonuçta lezzetleri ve zevkleri meşru ve gayrimeşru olmak üzere ikiye ayırmasıdır. İslam dini ancak insana ve çevresindekilere mal, can ve haysiyet bakımından zarar vermeyen lezzetleri helal ve meşru saymaktadır. Bu lezzetler sadece bu dünyada değil, aynı zamanda insanın ahireti içinde menfaati olmalı ve helak olmasına mani olmalıdır. Kuşkusuz İslam dini, insanları kemale erdiren ve uhrevi menfaatleri olan lezzetleri ve zevkleri onaylamakta ve sonu acı olan ve insana zarar veren her türlü zevk ve lezzete karşı çıkmaktadır.
Allah-u Teala hiçbir şeyi zevk ve lezzete vesile olduğu için men etmemiş ve hatta kendilerini ilahi nimetlerden boş yere mahrum bırakan insanları tenkit etmiştir. Nitekim Araf suresinin 32. ayetinde şöyle buyurmakta. De ki Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızkları kim haram kıldı? De ki onlar dünya hayatında özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Evet, gerçekte Kur'an-ı Kerim'in bu bağlamda kınadığı şey, değersiz ve geçici zevkleri değerli ve ebedi zevklere tercih etmektir. Nitekim akıl ve mantıkta ebedi zevklere, geçici zevklere kıyasla öncelik verilmesine hükmetmektedir.
Tahran Radyosu.
Mümin ve Müslüman bir insana göre hiçbir şey Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktan daha zevkli ve mutlu edici olamaz. Bu yüzden mümin kulun ilahi rızayı kazanmak üzere yaptığı her işi üstün zevk sayılır. Gerçekte hakiki mümin her daim hayırlı ve kalıcı işler peşindedir ve geçici dünyevi zevkleri düşünmez. Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'de bir zevki ve lezzeti bir başka zevke ve lezzete tercih etmek için iki kriteri açıklayarak Ala suresinde şöyle buyurmakta. Oysa ahiret daha hayırlı, daha devamlıdır. Buna göre Kur'an-ı Kerim'de belirtilen iki kriterden biri yapılan amelin hayırlı olması, diğeri de kalıcı ve sürekli olmasıdır. Ki birincisi amelin niteliğine, diğeri devamlı olmasına işaret ediyor. Ve her iki kriterde insanın uhrevi yaşamındaki lezzetlere öncelik tanıyor.
İlahi nimetleri düşünen ve ilahi vaatlere iman eden ve vaat edilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyen insanlar tüm maddi lezzetlerin bir takım kısıtlamalarla beraber olduğunu da iyi biliyor. Buna göre Hazreti Mehdi'nin zuhur dönemindeki hakiki lezzetlerin karşısında bu tür maddi lezzetler çok değersizdir. Zira Hazreti Mehdi döneminde herkes o Hazretin has hidayetinden yararlanır ve o büyük insanın lütuf ve merhameti sayesinde takvaya öncelik vermek ve günahlardan uzak durmakla ilahi nimetlerden azami derecede yararlanır.
Bu doğrultuda Yüce Allah, Araf suresinin 96. ayetinde lezzetlerini ilahi taalime uygun planlayanlar yerde ve göklerde bereket nimetleriyle müjdeleyerek şöyle buyurur. O peygamberlerin gönderildiği ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık.
İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhur ettiği gün ilahi özel nimetlerin ve bereketlere nazil olmasının başlangıcı olur. O Hazret zuhur edince gökyüzü ilahi sayısız nimetini insanlara sunar ve insanlar o zaman ilahi nimetlerin anlatılamayan lezzetlerini idrak etmeye başlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde gökyüzü nimetlerini yeryüzüne yağdırır ve yeryüzü bu nimetleri toplayarak insanların gelişmeleri, canlanmaları ve saadetinin hizmetine sunar.
İlkbahar mevsimi gelişiyle duayı ihya ettiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesi de zulüm ve fesat yüzünden adeta ölen toplumu ihya ederek salih bir topluma çevirir, cahil ve üzgün insanların kalbini bilim ve bilgelikle yeniden diriltir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde beşeri camia genel kültür bakımından en yüksek seviyeye ulaşır, toplumda fesat ve sıkıntıların kökü kurur ve insanlar birbirine karşı sevgi ve dostluk duyguları ile yaklaşır. Kuşkusuz böyle bir toplumda yaşamak çok güzel olur.
Mübarek Ramazan ayında her gece okunan duanın son bölümünde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile kurulan kerime devleti ve mutlu yaşamın zevkine işaret edilerek şöyle denilmektedir. Ey Yüce Rabbim! Senin selamın onun ve hanedanının üzerine olan peygamberimizin yokluğundan ve Mevlamızın gaybetinden ve düşmanların çokluğu ve sayımızın azlığından ve isyanların zorluğundan ve bizim zararımıza olan duruma yardım yapılmasından sana şikayet getiriyoruz. O zaman Muhammed'e ve hanedanına selam gönder ve bize bu şartlarda yardım et ki acilen bizim lehimize açılım olsun ve acılarımız bertaraf edilsin ve senin tarafından gelen haklı ve rahmetli bir saltanat kurulsun ve senden gelen sağlık bizi sarsın.
Mübarek Ramazan ayının bu duasına göre insan tüm fikri kaygısı imamına ulaşmak olan bir fikri ufka ulaşmak ve Allahu Teala'ya şikayet götürmek ve onun katına sığınmak olmalı. Böylece yolcu Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı göndermeli ve onun nurani lütufları sayesinde Allahu Teala'nın gözetlediği lezzetli yaşama kavuşmamıza yardımcı olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre yeni yıl ve Nevruz bayramını karşıladığımız bayrama özel programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik. Bu arada www.parstoday.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Evlenince, yani baht evine gidince mutluluktan uçmayı istiyordum. Hayatımın en iyi dönemine gelmişim. Babam hep şöyle derdi: Kerbela ziyaretine eşinle git. En iyi elbiseleri, sanat kurslarını, ehliyet kurslarını, neye ihtiyaç duyarsan, neyi istesem evlilik engeline takılıyordu. Şimdi evleniyordum ve bir ev. Tüm idaresi ve içinde olan her şey benim elimdeydi. Aynasından paspasına kadar. Bu hayatımın en iyi dönemidir. Tıpkı evlenecek olan her kız gibi. Hep bunun hayalini kafamda canlandırıyordum. Ben bir evin yeni geliniydim. Bir evin hanımı. Fakat şimdi her günüm gözyaşıyla geçiyor. Allah'ım, neden hayatımın en iyi dönemi böyle geçiyor, neden? Her gün bir kağıt alıyorum ve genç bir kızın çeyizi için gerekli olanları yazıyorum. Yazıyorum ve üstünü çiziyorum. Fiyatlarını düşününce bir bir üzerini çiziyorum. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı. Ben çeyizim için gerekli olan her şeyin üstünü bir bir çiziyorum. Zira babam bu kadar parayı ödeyemez. Sen ki lütuf ve sevginle beni buraya kadar getirmişsin şimdi. Nasıl çeyizimi hazırlamam gerektiğini söyle. Bunu da sana bırakıyorum. Zira sen her sanatın sanatkarısın. Her yaratılanın yaratıcısısın. Bana ne yapmam gerektiğini söyle. Baht evimin tuğlaları henüz sağlamlaşmadı. Ailemin onuru bu listeye bağlı. Hepsinin üzeri çizilmiş bu listede. Her akşam babam bahçenin merdivenleri üzerinde oturuyor ve uzun uzun düşünüyor. Sanırım benim çeyiz listemi kafasında yazıyor. Fakat bir bir onların üstünü çiziyor. Elindeki sigara tükenince tahminimin doğru olduğunu anlıyorum. Ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren. Derler ki düğün rızkını sen ulaştırırsın ve ben senin nimet sofrasını bekleyen endişeli bir taze gelinim. Bir taze gelinin yeni evi boş kalamaz ki. Ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren. Endişeliyim, beni hayatımın en güzel döneminde en mesut kadını olmamı engelleyen bu gam yükünden kurtar. Büyükannem gözümdeki mazlumiyeti yaş damlalarından okurken her defasında şöyle diyor: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum. Ve şöyle diyor: Rivayetlere göre bu zikri sıkça söylemek gerekir. Hayret ediyorum. Neden hüzünlü olanlar bu zikre tevessül etmiyor? Ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden. Ey bütün yalnız, yardımcısız kalanlara yardım eden. Ey her kusur sahibinin kusurunu örten. Ey bütün kovulmuşların sığınağı olan. Sen benimlesin, tıpkı o günlerde olduğu gibi. Sen bir gün olup bir gün olmayabilir misin? Bir dönemde sana sahipken bir diğer dönemde kaybedilir misin? Senin kapından başka kimin kapısına gidebilirim ki? bazı hüzünler gizlidir. Haykıramazsın. Sen kusurları örtensin. Bu hüzün aramızda kalmalı. Evimizden gitme. Bunu sen çöz. Bundan sonra da kimse benim şükür secdelerimin sebebini bilemeyecektir. Bu aramızdaki bir sırdır. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı, ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren, ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden, ey bütün yalnız yardımcısız kalanlara yardım eden, ey her kusur sahibinin kusurunu örten, ey bütün kovulmuşların sığınağı olan, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ey Rabbim.
Ya hayral gafirin, ya hayral fatihin, ya hayran nasirin, ya hayral hakimin, ya hayral razigin, ya hayral varisin, ya hayral hamidin, ya hayral zakirin, ya hayral munzilin, ya hayral muhsinin. Subhanaka ya la ilaha illa ant al-ghaus al-ghaus.
Öyle anlaşmamıştık. Bu yol ayrımı, bu sonsuz yol, bu ne yapmam gerektiğini bilmezliğim. Hayır, böyle anlaşmamıştık. Çantam sırtımda ve yalnız. Baştan da böyleydi. Seninle yalnız. Zira senin yanında olduğun birisinin bir eksiği olmaz. Senin yanında olmadığın birisi neye sahip olabilir ki? Sırtımda bir çanta, elimde bir bavul, seninle birlikte uçsuz bucaksız bir yolda. Neyim eksik? Hiç. Sen varken neyim eksik ki? Öyleyse neden kendimi yalnız hissediyorum? Neden ıssız caddenin sonsuzluğu nefesimi daraltıyor? Varmak için gelmişiz. Gidelim ve varalım. Bunca yolculuğu kararlaştırmamıştır. Bunca gitmek ve varamamaktan korkmak. Yolculuk hayatın bir parçası. Allah'ım, hayatımı yolculukla geçirmek istemiyorum. Allah'ım, ey zorluk zamanımda hazırlığım. Ey musibet zamanında ümit kaynağım. Ey yolculukta ve ikamette benimle olan, ebedi ve kalıcı olduğunu biliyorum. Beni sonuçsuz bir yaşam için yaratmadın. Her hikayenin bir sonu vardır ve her yolcu bir gün maksada ulaşır. Fakat korkuyorum, yenilikler şeytan cinsinden içime bir korku salıyor. Şeytanın içime sızmasını istemiyorum. Bu yüzden seninle konuşmaya ve bana yol göstermene geldim. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim arkadaşım. Uzun ve sonuçsuz yolculuklar beni yıprattı. Bu yorgunluk neden yolculuğa başladığımı unutturdu. Nasıl bir hedefim olduğunu, neden yalnızlığı seçtiğimi unutmak beni korkutuyor. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim yol arkadaşım. Sonu olmayan yolculuklar beni yordu ve bu yorgunluk yolculuk hedefimi unutturdu. ve beni korkutuyor. Hangi hedefle, hangi maksatla bu yalnızlık ve gurbet yoluna ayak bastığımı unutmak. Ey nimetlerimde veli nimetim, ey sıkıntı zamanında imdadım. Gurbet insanı çaresiz kalar, sessiz kalar. Gurbet insanı unutkan yapar. Giderek alışırsın gurbete ve bu beni korkutuyor. Yalnız olduğuma inanmak korkutuyor. Ey fakirlik zamanında zenginliğim. Ben fakirlik içinde yalnız başıma sorunlar yükünü taşıyorum. Gurbetten gelen sorunlar beni çaresiz bırakmış. Burası benim şehrim değil. Allah'ım, işleri kolaylaştır, beni zorlama. Zikri sabah akşam ağzımdan düşmüyor. Bu garip kentte kalbimi bir tanıdıkla ısıt. Ne yapmam gerekir? Sorumu cevapsız bırakma. Yorgun bir erkek giderek ayaktan düşer. Ey çaresizlik zamanında sığınağım, elimi tut ve bu kimsesizlikten kurtar. Her zaman kendin gibi insanlarla karşılaştır ki hayat yüküm hafiflesin. Bir zamanlar benim rüyalarım olan bu kenti artık sevmiyorum. Rüyalarıma ulaşma bedeli çok ağırdı. Ey korku zamanımda benim yardımcım, beni icabet et. Benim gurbetimi öldürmesi için kendin gibi insanları hayatıma kat. Sadece ve sadece sen varsın, yekta ve yegane. Bu gurbet ve yalnızlıkta her sabah neden yola çıktığımı, azığımın ne olduğunu soruyorum. Eve döndüğümde anneme ne götüreceğim? Allah'ım, azığımı mutluluk ve açılım ile doldur. Annemin duası benimle birliktedir. Beni annemin dualarının hürmetine esirge ve hayırlara ulaştır. Annemin dediği gibi sonumu hayret. Yol gurbet demek. Rüzgar yolcu ve uyuklamak hissi. Evin bahçesindeki sarmaşık dalı. Ben ve özlem ve bu ıslak cam. Ey zorluk zamanında hazırlığım, ey musibet zamanında ümit kaynağım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim arkadaşım, ey nimetlerimde veli nimetim, ey sıkıntı zamanında imdadım, ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum, ey fakirlik zamanında zenginliğim, ey çaresizlik zamanımda sığınağım, ey korku zamanımda benim yardımcım, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya gafir el hataya, ya kaşif el belaya, ya munteher recaya, ya mucizel el ataya, ya vahib el hedaya, ya razig el beraya, ya gazi el menaya, ya samir el şekaya, ya barith el beraya, ya mutlig el usara, subhaneke ya la ilahe illa en.
Değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Gençlik çağı oldukça hassas ve tatlı ama aynı zamanda çok çalkantılıdır. Çünkü bu dönemde insanın kişiliği şekillenir ve içinde birçok çelişkili özellikler gelişmeye başlar. Bir yandan genç insanda aşk ve ümit goncalları filizlenirken, öbür yandan şehvetin fırtınalı heyecanları ve türlü düşünceler dört bir yandan genç insana aldırır. Gençlik enerjisi fevkalade büyüktür ve isyan etmesini önlemek için hidayet edici ve gözetleyici bir güce ihtiyaç duyar. Hani büyük seller büyük barajlarla kontrol altına alındı ve belli bir mecraya yöneltildiği takdirde devasa elektrik üreten türbinleri çalıştırdı ve ülkeyi aydınlatarak toprakları suladı ve yemyeşil hale getirdiği gibi gençlerin içinde saklı olan bu büyük güç de toplumları aydın ve imarlı hale getirebilir.
Bugünkü sohbetimizde gençlerin başkalarını örnek almalarından söz etmek istiyoruz. Başkalarını örnek almak, örnek alınan somut bir modeli söz, amel ve davranışlarında izlemektir. Gerçi bu konu az çok insan yaşamının her evresinde gündemdedir, ancak çocukluk ve gençlik çağında daha fazla söz konusudur. Bu iki evre arasındaki fark ise çocukluk çağında üstün bir kişiyi izlemenin genellikle bilinçsizce ve taklit şeklinde yapılır. Fakat gençlik çağında yüzeysel de olsa daha bilinçli ve bir dizi değersel yaklaşımlara dayalı duyguların etkisi altında gerçekleşir.
İnsan kişiliğinin şekillendiği dönemin en önemli evresi olan gençlik çağında insani erdemlerin gelişme hızı daha fazladır. Çünkü bu evrede ise insan topluma katılma eşiğindedir ve bu yüzden sürekli kişiliğini başkalarına kıyasla daha çok toplumun ve hatta tüm kesimlerin gözüne girecek şekilde geliştirmeye ve başkalarının ilgi duyduğu sıfatlara ve faziletlere bürünmeye çalışır. Genç insan bu hedeflere ulaşmak için genellikle etkili araç ve yöntemlerin peşindedir ve bu alanda genç insan için en önemli konu kemale erme sürecini başarı ile tamamlayabileceği ve halkın gözünde daha makbul olmayı sağlayan ve örnek alabileceği bir model bulmaktır.
Genç insanı irşad etmek ve hidayete erdirmek, başkasını örnek almanın en önemli tesirlerinden biridir. Birçok durumda ve zaruri ve kader belirleyici konularda Gençler yeterli bilim ve deneyimden yoksun oldukları için o konuları pek kolay kavrayamaz. Fakat uygun bir modeli o modelin icraatına bakarak tespit ettiğini, o zaman hangi işi hangi şartlarda hangi yöntemle yapması gerektiğini öğrenir. Gerçekte modellerin insanlara yol gösterme konusunda pusulanın insana yolu ve yönü göstermesi gibidir ve ona bilmediklerini ve elzemleri öğreterek gösterir.
Tahran Radyosu.
Genç insanın düşünceleri bulduğu modelle düzene girer ve bir bütün haline gelir ve ona yeteneklerini ve zihinsel gücünü peşinde olduğu hedeflerin ve erdemlerin doğrultusunda organize etmesini ve heba olmasını önlemesini öğretir. Genç insan izlediği modelin çabaları ve yapıcı icraatı izleyerek kendisi de beyhude işlerden sakınabileceğini ve güncel yaşamın uğraşlarına bakmak yerine daha fazla çaba ve emekle yüce ve değerli bir yaşama kavuşabileceğini ve gelecekte bireysel yaşamında başarılı olmanın yanı sıra toplum içinde yararlı ve etkili bir üye olabileceğini öğrenir.
Gerçekte her genç insan sosyal yaşamında ve başkalarıyla ilişkilerinde kendini kendisince ideal olan birine benzetmeye çalışır. Bu özellik her insanın içinde saklı olan fıtri bir durumdur ve özellikle gençlik çağında filizlenir. Çünkü insan yapısı sürekli dış etkenlerden etkilenecek biçimdedir. Bu etkilenme durumu zati ve fıtri bir durumdur ve her insanın özüne ve yapısına dayanır ve hiçbir insan bu fıtri özellikten yoksun değildir. Bu yüzden %100 hiçbir şeyden etkilenmeyen ve hiçbir şey onu etkileyemeyen bir insanı bulmak neredeyse imkansızdır. Çünkü her insan hangi şartlar altında yaşarsa yaşasın bir dizi dış etkenlerle irtibat halindedir ve ister istemez onun cismini ve ruhunu etkiler. Her insanın başkasını örnek alma durumu aile ortamında başlar ve ardından okulda ve toplumda devam eder ve gençlik çağında doruk noktasına ulaşır. Dolayısıyla genç insan fıtri açıdan başkasını örnek almaya açıktır ve bu özellik onun zatında var olan bir özelliktir ve buna göre de sürekli kafasında hayal ettiği kahramanın peşindedir.
Ancak bu süreçte önemli olan nokta örnek alınacak modeli bilinçli bir şekilde seçmektir. Yani genç insan örnek alacağı model onun dünya ahiret onurlu olmasına vesile olmalıdır. Yoksa onu bedbaht edecek bir model asla seçilmemelidir. İslam dini gençlerin bu fıtri talebini gözetlemiş ve onları seçkin ve şayeste modeller tanıtmış ve onlardan düşüncelerini ve amellerini tanıttı, modellere uygun hale getirmelerini tavsiye etmiştir. Kur'an-ı Kerim bu tür modellerde usve-i hasene şeklinde söz eder. Usve-i hasene, yaşamın tüm alanlarında ister bireysel, ister sosyal, iyi ve uygun model demektir.
Yüce Allah, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kişiliğini usve-i hasene olarak tanıtırken, Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. İslam peygamberini ve siyerini ve davranışlarını izlemek genç insanı Allahu Teala katına yaklaştırır ve her türlü fikri ve ahlaki sapkınlıktan korur. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da Allah Resulünü ve siyerini izleme konusunda Nehcül Belaga'da söz etmiş ve gençleri o hazreti izlemeye çağırırken şöyle buyurmuştur. Peygamberinizin siyerini izleyin. Çünkü hidayete erdirmek için en iyi kılavuzdur. Davranışlarınızı peygamberin davranışı ile uyumlu hale getirin. Çünkü en hidayete erdirici sünnettir. İmam Ali aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Senin için İslam peygamberinin yaşamını izlemen ve itaat etmen yeterlidir. Çünkü dünyanın kötülüklerini ve kusurlarını tanımak ve rezilliklerini ve çirkinliklerini öğrenmek için en iyi kılavuzdur.
İslam peygamberinin kişiliği tarih boyunca beşer için canlı ve ebedi olmuştur. Bugün yine o Hazret Usve-i Hasene olarak zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde güneş gibi parlamaktadır. Resulullah'ın kişiliği asla belli bir zaman dilimiyle sınırlı olmamış ve olmayacaktır ve her daim canlı ve dinamik ve ebedi bir hakikattir ve her kuşak için onların yaşam gerçeklerine göre tecelli eder. İslam peygamberinin bireysel ve sosyal yaşamının tüm boyutlarında siyeri ve davranışı hak ve hakikat yolunu izleyenlerin yolunu aydınlatır. O hazretin varlığı dipsiz ve fazilet ve iyilik dolu bir okyanus misalidir ve her insan kendi yeteneğine ve gücüne göre bu ilahi erdem pınarından nasibini alması gerekir.
İyi bir örneği tanıtmak genç kuşağın talim ve terbiyesinde özel önemi vardır ve talim ve terbiye uzmanları da bu konuya vurgu yapmaktadır. Bu yüzden öğretmenler ve hocalar İslam öğretilerine dayanarak uygun modelleri tespit etmeleri ve gençlere tanıtmaları gerekir. Bu modeller Kur'an-ı Kerim ve İslami hadislerde açıkça belirtilmiştir. Günümüzde Batı'nın artan kültürel saldırıları ve uygunsuz modelleri sunmaları devam ettiği bir sırada, Kur'an-ı Kerim ve İslam'a göre en uygun modelleri seçmek ve genç kuşaklara hakiki modelleri tanıtmak kaçınılmazdır. Böylece gençler de uygun modelleri izleyerek yaşamlarında doğru yolda ilerleyebilirler. İmam Cafer Sadık aleyhisselam gençlere model tanıtma konusunda şöyle buyuruyor. Genç kuşağınızla ilgilenin ve onlara İslami marifi öğretin. Muhalifler sizden önce harekete geçmeden ve onların zamirine yanlış sözleri sokmadan ve sapmalarına sebebiyet vermeden.
Günümüzde çeşitli dergilerde ve medya organlarında gençlere farklı modeller sunuluyor. İşte bu noktada esas marifet, tüm bu cazip ama saptırıcı modellerin karşısına uygun bir model çıkarmak ve gençlere sunmaktır. Kuşkusuz eğer gençlerimiz cesur, başarılı, bilge, salih ve muttaki modellerle tanışırsa, pak doğalları onlara yürenir. Günümüzde dünyanın birçok musli insanı kendilerinin ve gençlerin kurtuluşunu İslam dininin yetiştirdiği büyük insanları izlemeyi borçlu olduğunu belirtiyor. Örneğin Hindistan'ı İngiltere sömürüsünden kurtaran Gandhi, bunun için İmam Ali Aleyhisselam'ın yaşamını örnek olduğunu ve mücadele yöntemini o hazretin yönteminden esinlenerek yürüttüğünü belirtiyor. Gandhi ayrıca Hindistan'da gerçekleştirdiği inkılabın modelini de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Aşura kıyamı şeklinde ifade ediyor.
Dinleyiciler, Gençlik Geferi başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz www.parsule.in'den veya Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi, bu arada lütfen istek, görüş ve eleştirilerinizi de turkish@devriyes.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-1627-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.